Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Adı Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordu Beheş 1401, Hicri Kameri 20 Ramazan 1443 ve Miladi 22 Nisan 2022 Cuma. Ayrıca Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadetiye durumunu idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Murtaza Torabi ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti üzerinden yapılan röportaj, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, Türkiye gündemi ve Neçurbela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Namazı Hatibi Dünya Kudüs Günü etkinliklerine katılımına vurgu yaptı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor. Son 24 saatte koronavirüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti. İran'ın Ankara Büyükelçisi Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partilerinin başkanlarını ağırladı. Ve Zelenski savaş için büyük paraların harcandığını itiraf etti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, İran milletinin Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılması gerektiğine vurgu yaparken, Dünya Kudüs Günü yürüyüşü düşmanları kızdırmaktadır diye konuştu. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. İran'da genel olarak mübarek Ramazan ayının son cuma gününde düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinliklerine dair Ayetullah Hatemi, Kudüs Günü yürüyüşüne katılarak Filistin halkını desteklemek onlara motivasyon sağlar dedi. Ayetullah Hatemi, devrim muhafızları yaptırımlar listesinden çıkarılması gerektiğini vurgularken, devrim muhafızları ordusunun yaptırımlar listesinden çıkarılmaması gerektiğini söyleyenler düşmana eşlik ediyor. Bu saçmalıkları söyleyenlerle yetkililerin ilgilenmesi lazım ifadelerini kullandı. Afganistan'da artan terör saldırılarına tepki gösteren Ayetullah Hatemi, Afganistan yöneticilerine seslenerek, görevinizin vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu açıkça söylüyoruz. Bu cinayetin failleri tutuklanıp cezalandırılmalıdır dedi. Ayetullah Hatemi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek Avrupa ülkelerinde Holokost aleyhinde konuşan veya yazan şahıslar tutuklanır. Bu ifade özgürlüğüne aykırı değil mi? Ancak 2 milyar Müslümanın dini değerlerine hakaret eyleme kınanmıyor, hatta destekleniyor diye konuştu.
Bugün Cuma günü son 3 haftada olduğu gibi İsrail rejimi askerleri Mescid-i Aksa'ya saldırarak oruçlu ibadet edenlerle çatıştı. Tansiyonlar bölge düzeyinde indirilmeye çalışılsa da artarak devam ediyor. İsrail rejimi askerleri art arda 6. günde de Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinli ibadet edenlerle çatıştı. Haber kaynakları ise işgalci rejimin yetkililerinin güvenlik güçlerini Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılan Filistinlilerle çatışmak için gerekli önlemleri arttırmasını istediğini açıkladı. El Cezire televizyonu İsrail'li askerlerin cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli ibadet edenlere saldırdığını duyurdu. Bugünkü cuma namazında binlerce Filistinli katılımıyla Mescid-i Aksa avlularında kılındı ve ibadet edenler kutsal mekana girdikten sonra Mescid-i Aksa'ya saldırıyı protesto etti. İsrail rejimi askerleri bugünkü çatışmalarda ibadet edenleri dağıtmak için plastik mermilerle göz yaşartıcı gaz kullandı. Bunun sonucunda ise birçok Filistinli yaralandı. Öte yandan Filistin direniş güçleri Siyonist İsrail rejiminin mevzilerini yine füze saldırısı düzenleyerek bu rejimin savaş uçaklarının Gazze'ye yaptığı saldırılara yanıt verdi. Pal Today haber merkezinin yayınladığı habere göre Filistin direniş güçleri yine Siyonist İsrail rejimi mevzilerine füze saldırısı düzenledi. Rapora göre Siyonist İsrail yerleşim birimlerinde Galaf olarak adlandırılan bölgede saldırı sirenleri çalıştı. Siyonist rejim haber kaynakları Gazze şeridinden İsrail yerleşim birimlerine birkaç füzenin atıldığını ve demir kubbe olarak adlandırılan İsrail hava savunma sisteminin söz konusu füzelerden sadece birkaç tanesini hedef alabildiğini bildirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin'deki durumu ve Siyonist rejimin İslami kutsallıklara yönelik ihlallerini ele almak için pazartesi günü olağanüstü bir toplantı yapacak. İran'ın verdiği haberde Endonezya'nın talebi üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde işgal altındaki topraklardaki durumu incelemek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısı yapılacak. Arap Birliği de Perşembe günü Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda özellikle Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıcı eylemlerine ve Kutsal Kudüs'e saygısızlığı kınadı. Kudüs ve Mescid-i Aksa 15 Nisan Cuma gününden bu yana Siyonist milislerle Filistin'e ibadet edenler arasında son bir yıl içerisindeki en kötü çatışmalara tanık oluyor. Bugüne kadar çatışmalarda en az 200 Filistinli yaralandı ve 450'den fazla kişi de gözaltına alındı.
Kum İlmiye Havzaları Müdürü Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki dehşet verici cinayeti kınayarak faillerin bulunması ve cezalandırılmasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ayetullah Ali Rıza Arafi, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Seddokan Camisi'nde yaşanan korkunç cinayetin ve içler acısı trajedisinin mağdur ve mazlum Müslüman, Şii ve ibadet eden birçok insanın yaralanmasına ve şehit düşmesine yol açan olayın, şüphesiz büyük alimleri, din adamlarını, dünya Müslümanların ve hür insanları kızdırdığını ve derinden etkilediğini belirtti. Açıklamada IŞİD ve tekfirci grupların Kadir Geceleri arifesinde ve mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdikleri terör eyleminin tekfircilerin İslam'a ve Müslümanların haysiyetine yönelik derin öfkeleri ve kinlerini gösterdiği tekfircilerin yırtıcılığını simgesi olduğunu belirtti. Kum İlmiye Havzaları Müdürü istikbarın komplosunun devam ettiği bir sırada Kur'an-ı Kerim'in hakarete uğradığı Müslümanlar ve ibadet edenlerin Mescid-i Aksa ve Filistin'de şehit düşürüldüğü ve Afganistan'da Müslümanların kardeşliğinin bozulmaya çalışıldığı bir ortamda dini alimlerin bu gibi terör eylemlerini açık ve net bir şekilde kınamaları gerektiğini, böylece bu tür katliamların tekrarlanmasını önlemeleri zaruretini de vurguladı.
Bölge ve uluslararası medyada çıkan haberlere göre dün 30 kişinin ölümü ve 90 kişinin yaralanmasına neden olan Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere yönelik terör saldırısını IŞİD'in üstlendi bildirildi. Taliban yetkilileri de dün ülkede düzenlenen 4 terör saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Dün 21 Nisan günü Mezar-ı Şerif'teki haber kanıtları ise bu şehirdeki Şiilerin en büyük ve en eski camisi sayılan 3 Dükkan Camii'nde öğle namazı sırasında yaşanan patlama çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. AVA Haber Ajansı'nın bildiğine göre Mezar-ı Şerif halkı 3 Dükkan Camisi'nin 2. katında şiddetli bir patlamanın yaşanması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi. Mezar-ı Şerif'teki İbn-i Sina Havza Hasanesi kaynağı ise şu ana kadar olay sonucu onlarca ölü ve yaralı hastaneye intikal etti dedi. Patlamanın nedenini henüz açıklanmış değil ve güvenlik güçleri bu konuyla ilgili detay vermedi. İbn-i Sina Hastanesi kaynakları olay sonucu şu ana kadar ölen 2002 kişinin naaşı ile yaralı 25 kişinin de hastaneye getirildiğini duyurdu. Ambulansların yaralıları hastanelere taşıdı ve bölgenin elektriğinin kesildiği de duyurulan haberler arasında. Güvenlik güçleri 3 Dükkan Camisi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken 1096 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.940'a, vaka sayısı ise 7.214.904'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1.134'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.960.970'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Savunma Bakanı yerli üretim savaş araçlarının İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerine teslim edileceğini söyledi. Cuma günü İran'ın verdiği habere göre Muhammed Rıza Garayi Aşriyane Savunma Bakanlığı'nın otomotiv endüstrisinde parça üretim ağlarına ayak bastığını ve bu alanlarda yardım sağladığını belirtirken bu yöndeki adımlarımız devam ediyor ve yurt içi ihtiyaçlara göre bu adımları artmaya çalışıyoruz. Böylece farklı sektörlerdeki ve alanlardaki silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları da karşılanacaktır. İran Savunma Bakanı, savaş aracı üretimi için atılan adımlarla ilgili olarak da savaş araçları alanında silahlı kuvvetlere de teslim edilecek çeşitli ürünler var, dedi. Daha önce ACU turbo şarj ve hava yastığı gibi otomotiv parçaları İran Savunma Bakanlığı'nın savunma sanayi uzmanları tarafından üretilmiş ve tanıtılmıştı. İran Silahlı Kuvvetleri'ni destekleme ve Savunma Bakanlığı Enerji Kaynakları'na da Geliştirme Teşkilatı CEO'su Mecid Hedayet'e göre yabancı ülkeler tarafından yaptırım uygulanan karmaşık ve hassas parçaların da üretimi alanında ülkede yüksek bir kapasite var.
Amerika Dışişleri Bakanlığı son aylarda Viyana müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ihtilafların olduğunu ve anlaşmanın kesin zamanlanmasının belirsiz olduğunu söyledi. PBS tarafından verilen habere göre Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ihtilaflar var ancak kalan sorunların çözümünü hala aktif olarak takip ediyoruz dedi. Amerika sözde topu İran sahasına atmaya ve Viyana müzakerelerinin başarısızlığına ilişkin mevcut belirsizlikten Tahran'ı sorumlu tutmaya çalışıyor. İran ise taleplerini defalarca açık ve şeffaf bir şekilde dile getirmiştir. İran bu konudaki ilkeli duruşunu yani tüm yaptırımların kaldırılmasını, bu konunun doğrulanmasını, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planından çekilmeyeceğine dair güvence vermesini defalarca ifade etmiş ve bunların vurgulanması çağrısında bulunmuştur. Tahran, Amerikan tarafının gerçekçi davranması halinde Viyana'da anlaşmaya varılabileceğini belirtmektedir.
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı İran'ın Rusya Büyükelçisine bu ülkenin Müslümanların en yüksek madalyası olan El-Fahr madalyasını takdim etti. İran Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Müslümanlar Din İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından Moskova Ulu Camii'nde İslam ülkeleri büyükelçilerinin huzurunda düzenlenen iftar yemeğinde Konsey Başkanı Müftü Şeyh Rabil Aynuddin, İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali'ye El-Fahr madalyonunu takdim etti. Törende Müftü Şeyh Rabil Aynuddin, İran Büyükelçisine Rus Müslüman toplumu ile ilişkileri geliştirme çabalarından dolayı övdü ve kendisine bir madalyon ve bir teşekkür plaketi verdi. İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı son görüşmeyi ve Moskova Ulu Camii'nde huzuruna değinen Rabil Aynuddin, İran ve Rusya arasındaki manevi bağların daha da genişlemesini umduğunu dile getirdi. Rusya'da İslam'ın kabulünün 1100. yıl dönümü kutlayan İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, bu ülkenin Müslümanları ile ilişkilerinin derinleştirmesini İran'ın temel politikalarından biri olarak nitelendirdi ve şunları vurguladı. Rusya Müslümanlar topluluğu ile İran arasında birçok dini ve kültürel ortak nokta bulunmaktadır.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Saadet ve Yeniden Refah Partilerinin liderleriyle görüştüğünü bildirdi. Teslim Haber Ajansı'nın bugün verdiği habere göre İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand sanal sayfasında Saadet ve Yeniden Refah Parti Başkanlarının İran'ın Büyükelçiliğinde ağırlandığını belirterek şu paylaşımda bulundu. İran Büyükelçiliği Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve partinin merkez komite üyelerini iftarda ağırladı. Farazmand şunları da sözlerine ekledi. Fatih Erbakan yaklaşık 20 yıl önce ilk kez değerli babası merhum Necmettin Erbakan ile iftarda Büyükelçimiz tarafından ağırlanmıştı. Diğer yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand tarafından da iftarda ağırlandı. Habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu beraberindeki heyet ile birlikte İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın davetlisi olarak iftar programına katıldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar programında iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yapılması gerekenler üzerine istişare edildi. Karamollaoğlu, İslam dünyasının önemli iki ülkesinin birçok noktada beraber hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, D8'in de yaşanan sorunlarda çözüm üretmesi için daha aktif bir hale getirilmesi için çaba gösterilmesini istedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, bakanlığa çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'na Irak'ta makamların Pençe Kilit Harekatı'na yönelik açıklamalarından duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlığa çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'na Irak'ın makamlarının Pençe Kilit Harekatı'na yönelik açıklamalarından duyulan rahatsızlık ve Irak'tan beklentilerin iletildiğini, bu konuda görüşleri içeren bir de nokta verildiğini de bildirdi. Bilgiç, Irak makamlarının harekata ilişkin açıklamaları konusundaki soruya yazılı yanıt verdi. Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerin yönelik başlatıldığını hatırlatan Bilgiç, Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin özel resmi makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz bugün bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'na ileterek görüşlerimizi içeren bir nota tevdi edilmiştir ifadelerine kullandı.
Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde devam eden saldırılarına Iraklı yetkililerin güçlü muhalefetine rağmen Türk Savunma Bakanı saldırıların devam edeceği vurgusunda bulundu. Türk ordusunun PKK'ya yönelik Irak'ın kuzey bölgesindeki mevzilerine ve bölgedeki varlığına yönelik yasa dışı saldırıları devam ederken Bağdat bu saldırıları Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirerek defalarca kınamıştır. Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamada Kuzey Irak'taki yeni askeri operasyonun bölgedeki terör tehdidini ortadan kaldırılana kadar devam edeceğini söyledi. Mart'ta Irak Yurtseverler Koalisyonu Başkanı Türk savaş uçaklarının Irak topraklarına yönelik saldırılarını eleştirerek bu saldırıların devam etmesinin tehlikeli bir konu olduğunu söyledi. İyad Allawi Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik saldırıları karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna'daki savaşın Kiev için muazzam maliyetinin olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Kiev'in ülkedeki savaşın neden olduğu ekonomik zararı telafi etmek için ayda 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Zelenski'nin sözleri çeşitli Avrupa ülkelerinden Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatları sağladığı bir sırada gelmektedir. Bu arada Ukrayna'ya en ufak askeri silah tedarik eden ülke Amerika olmuştur. Putin saldırıların Ukrayna'nın Nazilerden arındırması ve silahsızlandırılması operasyonu olduğunu da vurgulamıştır.
Bu arada Rus komutanlardan biri Ukrayna'daki askeri operasyonun ikinci aşamasının başlamanın amacının Kırım'ı Donbas'a ve ardından Moldova'nın doğusuna ilhak etmek olduğunu söyledi. Rusya Merkez Komutanlığı Komutanı Rüstem Minkayev Rus medyasına verdiği demişti, Ukrayna'daki operasyonun ikinci aşaması iki gün önce başladı dedi. Minkayev, Rus ordusunun görevlerinden birinin Donbas ve Güney Ukrayna'yı tam kontrol altına almak olduğunu sözlerine ekledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Hicri Şemsi 2 Ordubehesht İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü başlığı altında. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde devrim muhafızların fitnelere karşı parlayışının düşmanları kızdırdığını vurguladı. Genelkurmay Başkanlığı 2 Ordubehesht 22 Nisan Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde yayınladığı bildiride şöyle yazıldı. Bu şerefli kurum, diğer silahlı kuvvetler ile birlikte İslam inkılabı ve vatan düşmanlarının gözünde bir diken ve halka ve İslam nizamına sadakatle hizmet etmeye devam etmektedir. İslam inkılabının 40 yılı aşkın bir süredir kutsal yaşamında İslam devrim muhafızlarının kalıcı ve belirleyici rolü, İslam inkılabının tarihinde bir dönüm noktasıdır ve hala güç ve kuvvetle de buna devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni, düşmanların komploları ve son planlarını dikkate alarak öngörüşlü bir girişimde bulunarak 22 Nisan 1979 tarihinde İnkılap Konseyi'ne verdiği direktifle İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluşunu resmen ilan etti. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlık Konseyi 6 Mayıs 1979 tarihinde ise yayınladığı bildiride güvenlik işlerine yardımcı olmak, inkılap karşıtı unsurların takibi ve tutuklanması, inkılap karşıtı silahlı unsurlarla mücadele, ülke içinde yabancı güçler veya unsurların işgal ve saldırı eylemlerine karşı savunma, İran silahlı güçlerle etkin işbirliği ve koordinasyon, İslam İnkılabı rehberinin gözetiminde dünya mustazaflarının kurtuluş ve hak talep hareketlerine destek ve imar projelerinin ilerlemesi için yardım etmek bu güçlerin öncelikleri olduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu'nun kutsal savunma dönemindeki çalışmaları, komploların etkisizleştirilmesi ve iç grupların kör fitnenin alevlerini söndürmek, ayrıca inşaat cihadındaki çalışmaları, füze ve hava uzay alanı da dahil modern silahların tasarımı ve yapımındaki faaliyetlerinin tümü, düşmanların öfkesini ve baskılar ile yaptırımların uygulanmasına sebep olan bu kurumun artan başarılarıdır.
İslam inkılabının yok edilmesi ve İran'ın parçalanması hedefiyle Saddam tarafından dayatılan savaş sırasında devrim muhafızları düşmanın tehditlerine karşı kendilerinin askeri hazırlığını korumaya ilaveten ülkenin çeşitli kalkınma projelerine de aktif ortaklık gösterdi. Baraj, yol, tünel, metro ve demir yolu inşaatı, çeşitli petrol ve doğalgaz yapıları, tarım, su ve doğalgaz projeleri, ayrıca konut inşaatı ise bu inkılapçı kurumun kalkınma cephesinde devlete yardım ve halka hizmet alanındaki çalışmalarının sadece küçük bir bölümüdür. Devrim muhafızları ayrıca etraftaki tehditlerin bertaraf edilmesinde de büyük başarılar kazanmıştır ki bunun asker yetkilileri sadece İran'da değil Batı Asya'da da görülmektedir. Batı ülkelerin komplolları ve bazı komşu ülkelerin zayıflığı nedeniyle IŞİD gibi terörist tekfirci gruplar bu ülkelere sızarak büyük bir alanı işgal etmeye ve hatta bir dönem İran sınırlarının yakınlarına kadar bile gelebildiler. Fakat devrim muhafızları ordusunun verdiği varlığı ve Irak ile Suriye hükümetlerine verdiği danışmanlık, teröristlerin de yenilmesi, saldırıların da durması ve mevzilerinden geri çekilmesine sebep oldu. Devrim muhafızları ordusu yumuşak tehditler almada da aktif şekilde çalışarak bu konuda etkili olmayı başardı. Bir yandan profesyonel ekiplerle kültürel ve sanal alanı sürekli izlemesi ve yeni teknolojilerin katılımı ile teknik açıdan kabiliyet kazanması, diğer yandan yumuşak tehditlere karşı esnekliği, dayalı çok boyutlu karşılama yeteneği ise devrim muhafızları ordusunun bu bağlamda çalışmalarının bir kısmıdır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, devrim muhafızlarının kültürel görevine vurgu yaparken, daha geniş bir alanda bir başka görev ya da kültürel çalışma ve çabadır ve bu mücadele ise kültürel mücadeledir ve ben bu görevi herkese en büyük görevlerden biliyorum. Özellikle siz devrim muhafızları kardeşlere. Buna göre kültürel çalışma devrim muhafızları siyonistlerin tek tek görevidir dedi. Affedersiniz, seçkinlerin de tek tek görevidir buyurdu. Hiç şüphesiz bu teşkilatın da kuruluşu döneminde devrim muhafızları ordusu çeşitli askeri, araştırma, bilimsel alanlarda büyük bir ilerlemeler yaşıyor. Bu konu başkomandanın da beyanatında defalarca vurgulanmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Biden yönetimine Barcam Anlaşması'na geri dönme talebiyle ilgili. Avrupalı ve Amerikalı eski yetkili ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda önde gelen seçkin uzmandan oluşan 40 kişilik grup, yayınladıkları bildiride Amerikan Başkanı Joe Biden'den İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme müzakerelerinin başarılı olmasını istediler. Söz konusu uzmanlar İran ve dünyanın önde gelen güçleri arasında imzalanan anlaşmadan 2018 yılında çökelen Trump yönetimi siyasetlerinin değişmemesinin sorumsuzluk olduğunu belirttiler. Bildirdi ayrıca Amerikan hükümetinin Trump siyasetlerini değiştirmezse İran'ın nükleer güç olma eşiğine gelme tehlikesini artıracağını iddia edildi. Bildirdi tüm müzakereci tarafların 2015 Barcam Anlaşması'nın tekrar yürürlüğe girmesi için yeni bir anlaşmaya varma konusunda kötümser oldukları bir ortamda yayınlandı. Bu konu özellikle tüm cumhuriyetçiler ve birçok demokratın İran ile Kongre'de onaylanmayan her türlü anlaşmaya karşı olduklarını ilan ettikleri ve de Beyaz Saray'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun terörist unvanını kaldırmayı düşünmesine muhalefetlerin duyulması ile yoğunlaşmıştır. Söz konusu uzmanların bildirisine direkt olarak devrim muhafızların adının terörist listesinden çıkarmasına değinilmiyor. Fakat Kongre'de bazılarının İran'ın Barcam'da belirlenen kısıtlamalara geri döndürmek için gerekli adımların atılmasını engelleyecekleri tehdidi hatırlatılıyor. Viyana'da İran ve 4+1 ve Amerika'nın dolaylı katılım ile düzenlenen 8 tur uzun soluklu görüşmelerin ardından Amerika tarafından İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Bercam taahhütlerine geri dönmesi konusunda ilk iyimserliklerin açıklanmasına rağmen mevcut ortağın bu konuda şüpheler ve hatta umutsuzlukların varlığını gösteriyor. Belki de bu konu Amerika ve Avrupa'nın eski yetkilileri ve nükleer uzmanlardan oluşan 40 kişilik grubun bildiri yayınlanmasına sebep olmuş olabilir.
İran defalarca kendi şartları olan Trump yönetiminin Bercam'dan çekilmesi ardından uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması, bu konunun sınanması ve Washington'un da bir kez daha anlaşmadan çekilmeyeceğine dair Biden'in güvence vermesine de vurgu yapmıştır. İran ayrıca İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun terörist listeden çıkarılmasını istiyor. Fakat bu istek Washington'un olumlu tepkisiyle karşılaşmadı. Bazı haberler Beyaz Saray'ın Kudüs güçleri dışında Devrim Muhafızları Ordusu listeden çıkartmaya hazır olduğunu ifade ederken bu konu İran'ın olumsuz tepkisiyle karşılaştı. İlginç olan ise Viyana müzakerelerine katılan tüm tarafları hatta Avrupa Trokyası bile müzakerelerin bir an evvel sonuca ulaşmasını istiyorlar. Fakat nihai anlaşmaya varmak ise geriye kalan bazı önemli ve kilit konularda Amerika'nın kararını bekliyor. İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Kerim Kuddusi, ye göre Avrupalılar Amerika'nın davranışlarından rahatsızlar ve İran ile anlaşmaya vardıkları fakat Amerika'nın İran'ın isteğini kabul etmediğini de söylüyorlar. Tahran, Washington'un gerçekçi davranması halinde Viyana'da bir anlaşmaya varılmasının da mümkün olduğunu defalarca dile getirdi. İran'ın düşündüğü çalışma, yaptırımların da maksimum derecede kaldırılacağı ve uygulanması ile bölgenin de yararlanılacağı bir bölgedir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Muhterem dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, içinde bulunduğumuz bu matem günleri ve İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Murtaza Turabi'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Emirül Mu'minin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. Nakle göre Ali aleyhissalatu vesselam mübarek Ramazan ayının 19. gecesi Kufe Camii'nde ibadet ederken, namaz kılarken İbn-i Mülcem lanetullahi aleyhin vurduğu kılıç darbesiyle aldığı yara sonucu 2 gün sonra yani Ramazan'ın 21. günü şehit olmuşlardır. Bu münasebet dolayısıyla tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. Nakledilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ramazan ayının hakkında okuduğu bir hutbede mübarek Ramazan ayının özelliklerini beyan buyurarak şöyle buyuruyor: ey Allah'ın kulları, Allah'ın ayı bereket, mağfiret ve rahmet ile size yönelmiştir. Ve Resulullah bu hutbesinde bu mübarek aydaki yapılacak amellere değiniyor. Bu mübarek ayın faziletlerini beyan ediyor ve sonra şöyle buyuruyor: onun size kapanmamasına, yüzünüze kapanmamasına çalışın. Cehennemin kapıları kapalıdır. Onun kendi yüzünüze açılmamasına çalışın. Nakle göre Ali aleyhisselam buyuruyor ki ben kalktım ve arz ettim: ya Resulallah, bu ayda en faziletli amel hangi ameldir? Resulullah buyurdu ki ey Ebel Hasan, bu ayda en faziletli amel Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır. Sonra Resulullah ağlamaya başladı. Ya Resulallah, arz ettim, niçin ağlıyorsun? Buyurdu ki, ey Ali, bu ayda senin başına gelecek olaydan dolayı ağlıyorum. Sanki ben görüyorum ki sen Rabbine namaz kıldığın halde ilk ve son dönem insanların en kötüsü Semud kavminin devesini öldürenin kardeşi yani İbn-i Mülcem hareket ediyor ve senin başına kılıç darbesi indiriyor. Öyle bir darbe ki başından akan kan sonucu senin sakalın kanına boyanıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam diyor ki ben arz ettim ya Resulallah, o zaman benim dinim sağlam mıdır? Resulullah buyurdu, evet, o zaman senin dinin sağlamdır. Sonra Resulullah şöyle devam etti, ey Ali, kim seni öldürse beni öldürmüştür. Kim sana düşman olsa bana düşman olmuştur. Sana sebbeden bana sebbetmiştir. Çünkü sen benim canım gibisin. Senin ruhun benim ruhumdandır ve toprağın benim toprağımdandır. Ey Ali, sen benim vasimsin ve evlatlarımın babasısın ve kızımın eşisin ve ümmetim içerisinde hayatımda ve ölümümden sonra benim halifemsin. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'nin şehit olacağını bildirmesi ve bu olay için ağlaması, teessüfünü bildirmesi, Resulullah'ın hayatındaki Ali aleyhisselamla ilgili ilginç görünümlerden bir görünümdür. Böyle tabir etmek mümkündür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki iki iş için mebus olmuştur, görevlendirilmiştir Allah Teala tarafından. Biri dinin hükümlerini açıklamak, helalı, haramı, namazı, orucu, zekatı, haccı ve cihadı beyan etmek ve diğeri ise Ali aleyhisselamı eğitmek ve onun makamını insanlara bildirmek ve onu insanlara tanıtmak. Resulullah 23 yıl boyunca nasıl namazı, orucu, zekatı, haccı ve diğer ehkamı halka açıkladıysa, onları tevhide, nübüvvete davet ettiyse, bunlarla birlikte sürekli ve aralıksız olarak Ali aleyhisselam insanlara tanıttı. Onun makamını vurguladı. Onun yüceliğini insanlara bildirdi. Tebliğini başlattığı ilk gün ki ilan ettiği ilk gün akrabalarını toplayıp buyurdu ki kim bana ilk iman eden olsa o benim vasimdir ve halifemdir. Ali aleyhisselam imanını ilan edince buyurdu ki ey Ali sen benim vasim ve halifemsin. Bu tebliğini başlattığı İslam'ı ilan ettiği, akrabalarını davet ettiği ilk başlangıcıydı ve sonra 23 yıl sonra da Gadir-i Hum'da o kalabalığın önünde buyurdu ki ben ölümüm yakındır. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Ben kimin önderi isem Ali de onun önderidir. Bu 23 yılın başlangıç ve son noktasındaki bu iki olaya işaret ettik. Bu iki olay arasındaki bulunan 23 yıl zarfında da Resulullah her fırsatta halkı topluca ve kişiler olarak, fertler olarak muhatap almış, sahabileri muhatap almış ve Ali Aleyhisselam'ın makamını açıklamıştır. Resulullah'ın onun için de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın makamını tanımak için Resulullah'a müracaat etmek gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Allah tarafından eğitilmişim ve Ali de benim tarafımdan eğitilmiştir. Ve yine buyuruyor ki beni Allah ve Ali'den başka kimse hakkımca tanımadı ve Ali de benden ve Allah'tan başka kimse hakkımca tanımadı. Onun için Ali aleyhisselamı tanımak için Resulullah'a müracaat etmemiz gerekir. Resulullah onu nasıl tanıtmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ali aleyhisselam hakkındaki buyurduğu özlü cümlelerden biri şu cümledir. Bu hadisi hem ehli sünnet müteber kaynaklarında nakleder ve sahih olduğunu ikrar eder hem Şii alimleri. Buyuruyor ki Aliyun me'el Kur'an vel Kur'anu me'eh la yeftergan hatta yerida aley alel havz. Yani Ali Kur'an ile birliktedir ve Kur'an da Ali ile birliktedir. Bu ikisi havuzda bana kavuşuncaya kadar, havuza kavuşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Evet, bu cümle üzerinde düşündüğümüzde Ali Aleyhisselam'ın makamının yüceliğinin birçok yönleri açıklık kazanır. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır ki bütün ilimler onun içerisindedir. Her yaş ve kuru, yere düşen her yaprak tanesinin bilgisi, vuku bulan her olayın bilgisi Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu bilgilerin hepsi Ali Aleyhisselam'ın kalbindedir. Çünkü Kur'an Ali iledir ve Ali Kur'an iledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdular ki ben ilmin, ben hikmetin şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. Evet, ilim yönünden sahabenin içerisinde en üstün makama sahip olan Ali Aleyhisselam'dır. Şu noktaya da işaret etmemiz gerekir ki Kur'an mantığında üstünlük ölçüsü ilimdir. Bakın Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı halife olarak yeryüzünde kıldıklarında ve onu meleklerden üstün kıldıklarında, meleklerin ona boyun eğmesini, baş eğmesini, secde etmesini emrettiklerinde bunun delili olarak Hazreti Adem'in ilmine işaret ediyor. Buyuruyor ki çünkü Adem Aleyhisselam'a biz ilim verdik ve ilim onun yeryüzünde halife olmasının delili ve gerekçesidir. Evet, Ali Aleyhisselam bütün eshabdan ilimde en üstünüydü. Çünkü bütün eshab ona dinin hükümlerini öğrenmek için başvururlardı. Hatta birinci, ikinci, üçüncü halife defalarca İslam'ın hükümlerini öğrenmek için Ali Aleyhisselam'a başvurmuşlar. İkinci halifenin eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu dediği herkese bilinen bir cümledir. Farabi, bu büyük filozof, bu konuya işaretle diyor ki herkesin ona mühtaç olması, yani bütün sahabilerin Ali'nin ilmine muhtaç olması ve Ali'nin onlardan, herkesten müstağni bulunuşu, ihtiyatsız oluşu delildir şuna ki Ali herkesin imamıdır. Evet, Farabi ilmi üstünlüğü onun imametinin delili biliyor. İbn Abbas, bu büyük sahabi, büyük müfessir, İmam-ül Müfessirin, müfessirlerin önderi diyor ki benim ve diğer ashabın ilmi Ali'nin ilmine nazaran aynen bir damla misalıdır yedi denizin karşısında. Yani bizim ilmimiz bir zerreciktir. Bu bir vakiyettir, bir gerçektir. Bazı büyüklerin de buyurdukları şekilde biz herhangi bağnazlıktan uzak olarak da düşünsek, herhangi taassubu göz önünde bulundurmadan bir insan düşünecek olsa, bütün sahabiler, yüz bine aşkın sahabi vardır. Bunların isimleri kayıtlıdır, eserleri kayıtlıdır. Bunlardan kalan eserleri bir araya toplayalım, terazinin bir tarafına bırakalım ve Ali'den gelen ilmi, Nehzül Belaga'yı da bir tarafa bırakalım. Göreceğiz ki sahabeden, o yüz bin sahabeden, bütün eshaptan elde olan ilim, Ali'nin ilmi karşısında bir zerrecik misalıdır. Hatta ondan belki daha küçüktür. Evet, Kur'an Resulullah'ın mucizesidir. Allah'ın son kitabıdır. Nehzül Belaga da eğer tabir caizse Ali'nin mucizesidir. Ve yaşayan bir mucizedir. Bütün insanlık alemi bu mucizeden, bu ilahi ilim kaynağından istifade edebilirler. Bu kaynak ki Resulullah'tan alınmıştır. Ali Aleyhisselam onu Resulullah'tan almıştır. Ve Resulullah Allah'tan almıştır. Ali Aleyhisselam'ın çeşitli yönlerden üstünlüğünü açıklamak mümkündür. Biz söz uzamasın diye bu kadarıyla yetiniyoruz ve şöyle diyoruz: Allah'ın selamı olsun Ali Aleyhisselam'a. O gün için dünyaya geldi ve öyle dünyaya geliş için onun bir benzeri ve eşi yok idi. Beytullah'ta dünyaya geldi. Ondan önce ve ondan sonra kimse bu şerefe nail olmadı Kabe'de dünyaya gelmek. ve Allah'ın selamı olsun ona o gün için mihrapta, mescitte, yine Allah'ın evinde Allah'a kavuştu. Allah'ın selamı olsun ona dünya ve ahirette ve meb'us olacağı gün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Murteza Turabi'nin görüşlerini İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in Yunus Suresi'nin 62 ile 64. ayetlerine başlıyoruz. Ayetler şöyle buyurmakta: Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Bir gün Hazreti Ali aleyhisselam bu ayetleri tilavet etti. Ardından sahabeden sordu: Acaba Allah'ın dostları kimler olduğunu bilir misiniz? Sahabe arz etti: Ey Emirül Müminin! Siz bunların kim olduğunu söyleyin. İmam şöyle buyurdu: Allah'ın dostları biz ve bizden sonra gelen bizi izleyenlerdir. Ne mutlu bize ve bizden ziyade ne mutlu olanlara. Sahabeden bazıları neden bizden ziyade? Yoksa hem biz ve hem onlar aynı dine inananlar değil miyiz ve amellerimiz aynı değil midir diye sordu. İmam şöyle buyurdu: Hayır, onlar sizin üzerinizde olmayan bazı sorumlulukları vardır ve sizin katlanmadığınız zorluklara katlanır. İslam peygamberi de Allah'ın dostlarını açıklarken şöyle buyurur: Allah'ın dostlarının sükutu, zikir, bakışları ibret, sözleri hikmet ve toplumda hareketleri berekettir. Bu ayetlere göre Allah'ın dostları ve ilahi evliyalar iman ve takva gibi iki önemli sıfata sahiptir. Onlar Allah-u Teala ile aralarında hiçbir perde ve mesafe olmayan, kalplerinin önündeki hicap kaldırılan, marifet nuru, iman ve salih amellerin sayesinde Allah-u Teala'yı kalplerinde hiçbir kuşku oluşturmayacak kalp gözüyle gören insanlardır. Ve Allah-u Teala'yı tanıdıkları için Allah'tan başkasıyla tanışmak onların gözünde değersiz, ufak ve naçizanedir. Allah'ın dostları öylesine onun cemal ve celal sıfatlarından etkilenmiş, öylesine onun pak zatıyla bütünleşmiştir ki ondan başka hiçbir şeyi hatırlamazlar. Bu ayetler iman ve takvadan, günah işlemekten kaynaklanan korku ve kaygıları giderme yolu şeklinde söz ediyor. Takva, insanı şehvetlerin isyanına karşı koruyan bir iç güçtür. Takva, gerçekten insanı tehlikeli uçuruma yuvarlanmaktan ve aşırıya kaçmaktan koruyan güçlü bir fren gibidir. Takvaya ermiş insanlar, kalp, düşünce ve tüm organlarını günahlardan korumak için içlerinde büyük huzur hisseder. Öyle ki yaşamda esen hiçbir fırtına onları etkileyemez. Buna göre bu insanlar ne korkar ne de üzülür. Bilakis hem bu dünyada hem ahiret aleminde ilahi sonsuz nimetler ve muhibetlerin yüzünden mutlu olurlar. Ancak takvadan nasibini alamayan insanlar muttaki insanların duyduğu huzurdan mahrumdur. Kuşkusuz başkalarına zulmeden ve eli masum insanların kanına bulaşan ve insanların haklarını çiğneyen insanlar asla huzurlu olamaz. Aslında insanları kuşkuların ve işlenen günahları ürünü olan korku ve dehşetten koruyan etken takvadır. Kur'an-ı Kerim oruç ibadetinin vacip kılınma sebeplerini açıklarken bir sebebini de takva olarak buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi farz kılındı sizlere. Umulur ki korunursunuz. Günahlardan ve nefsani isteklerden uzak durmak insanı takva mertebesine erdirir ve onu doğru yoldan sapmaktan korur. Takva insana doğru ile yanlışı ayırt etme gücü kazandırır ve ona hiçbir kaygı duymaksızın yaşamın engebeli yollarını aşmasında yardımcı olur. Bir başka ifadeyle muttaki insan takva sayesinde doğru yolu bulur ve her türlü isyankarlığın ölümcül dalgalarından korunur. Allah Resulü, sahabesi Ebu Zer'e takva tüm iyi amellerin kaynağıdır şeklinde buyurmuştur. Dinin önde gelen büyükleri de takvadan ilerleme ve gelişme basamakları şeklinde söz etmiş ve takvaya ermek için nefsi kontrol altına almak ve isteklerine karşı direnmek gerektiğini vurgulamıştır. Oruç ibadeti de insana nefsine hakim olma gücü kazandırdığından takvaya ermek için önemli bir araçtır. Oruç tutan insan Allah-u Teala'ya itaat etmek üzere bir ay boyunca günün belli saatlerinde yemekten ve içmekten sakınır. Oruç tutan insan aslında nefsinin asi atına gem vurur. Kalbini aydınlatmış ve organlarını ve ruhunu arındırır. Oruç tutan insan önce kendini ıslah eder. Zamanla toplumu ıslah etme yolunda adım atar. Oruç tutan insan makul olmayan yanlış isteklere karşı çıkar. Emanete ihanet etmez, başkalarının hakkını çiğnemez ve sonuçta evliyalardan olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini bu hususta şöyle buyurur. Ramazan ayında tutulan orucun sonucu kalbimizde takvayı biriktirmektir. Bu takva bize yıl boyunca yaşamın dönemeçli yollarında yardımcı olur ve doğru yolumuzu güvence altına alır. Günahtan sakınma anlamına da gelen takva insan yaşamında önemli rol ifa eder ve onu saadete doğru yönlendirir. Bu yüzden Ayetullah Hamine'yi mübarek Ramazan ayında takvaya vurgu yaparak şöyle buyurur. Bugünlerde Allah'tan isteyeceğiniz en değerli şey takva olmalıdır. Dünya, ahiret, saadet, zafer, işlerin yoluna girmesi gibi işlerin tümü takvaya bağlıdır. İranlı büyük alim Şehit Mutahhari'ye göre takvanın hakikati ruhu güçlendiren, nefsi emmareye ve asi duygulara gem vuran güçlü ve mukaddes bir melike gibidir. Şehit Mutahhari takva akılcı yaşamın olmazsa olmazı niteleyerek şöyle yazıyor. Takva genel anlamda insan olmak ve aklın emri altında yaşamak isteyen her insanın yaşamının gereğidir. Takvanın en önemli tesiri insanı nefsani heva ve heveslerden, tamah ve bencillikten kurtarmaktır. Bu tarzda bir kurtuluş diğer makul kurtuluşlara da vesile olur. Aydın görüşlü olmak, işlerin kolaylaşması ve sıkıntılardan kurtulmak takvanın diğer tesirlerinden sayılır. Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere takva semavi bereket kapılarını açar ve insanların hidayete erme zeminini hazırlar. Nitekim ayetler ilahi takvaya erdiğinizde hakla batılı ayırt etme gücüne de kavuşmuş olacağınızı buyurur. Bir gün sahabeden biri Allah Resulüne takva nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Acaba şimdiye kadar hiç dikenli, çalı çırpı dolu bir yola ayak bastın mı? Sahabe evet diye arz etti. Allah Resulü peki o yolda nasıl yürüdün diye sordu. Sahabe şöyle arz etti. Nerede diken varsa oralara basmadım. Allah Resulü şöyle buyurdu. O zaman bil ki hayat yolu çok dikenlidir. Eğer Allah-u Teala'nın men ettiği yerleri ayak basmazsan işte takva budur. Ve işte bu noktada Allah-u Teala takvalı insanları müjdeliyor. Bazı müfessirler bunu meleklerin ölüm eşiğinde ve bu dünyadan ayrılma anında müminlere ilahi cenneti vaat eden müjde olarak yorumluyor. Diğer bazı müfessirler ise bunu Yüce Allah'ın düşmanlara karşı zafer ve yeryüzünde hükmetme yönündeki müjde şeklinde yorumluyor. Ayetler bunun Allah-u Teala tarafından bir vaat olduğunu ve asla şaşmayacağını vurguluyor. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve desteklerinizi turkish@ws.ilip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Irak'ta Türkiye'nin yasa dışı operasyonlarının devam etmesi,
Ankara'nın insan hakları raporları hakkında Amerika'ya tepkisi
ve Batı medyasının Türk halkının ekonomik krizle ilgili artan endişesine yaklaşımı
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyon gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak medyasına göre Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiliğe protesto notası verdi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin PKK'nın varlık gösterdiği Metina, Zap ve Avaşin bölgesinde düzenlediği Pençe Kilit Harekatı kınanmıştır. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde icra ettiği Pençe Kilit operasyona Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan da tepki geldi.
Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Türkiye'nin operasyonun Irak'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanlığı makamı, Kürdistan bölgesindeki Irak topraklarında devam eden Türk operasyonları endişesiyle takip etmekte ve bunları Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmektedir. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin Baksyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit operasyonunun başlattığını duyurmuştu.
Öte yandan geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki yasa dışı saldırıları sırasında bir Türk askeri hayatını kaybetti. TRT'nin haberine göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bir Türk askerinin el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı geçen hafta PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu başlattığını duyurdu. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki yeni operasyonu Iraklı yetkililerin tepkisine yol açtı. Bu bağlamda Irak'ta Sadr Hareketi'nin lideri Muktada Es-Sadr, Türkiye'nin Irak-Kürt bölgesel yönetiminin ZAP, Metina ve Avaşin'e yönelik başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgeye yönelik saldırılarının Irak'ın egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirterek saldırıları kınadı. Sadr, saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirterek Türkiye'yi diyaloğa davet etti. Sadr, sorunların diyalog ve demokratik yöntemlerle çözümüne katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine saldırılarıyla ilgili siyasi analiz Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'nin bu son dönemdeki bu tür davranışlarda ve saldırgan politikasının bazı nedenleri var. Bu nedenlerin başında Türkiye'deki var olan krizlerinin önüne geçmek, evli kuvvetlerini toplumda ufak tutmak, dikkatleri başka bir alana çekmekle bu tür hareketleri yapıyor. Elbette bu hareketleri yaparken de bazı çevrelerde ve bazı güçlerden destek alıyor. Bu desteği başında son dönemlerde Türkiye'nin İsrail devletiyle yaklaşması ve İsrail'in kendisine az olsa için bir işin yapması buna cesaret verdi. İkinci bir husus, Ukrayna Savaşı'ndan sonra gelişen olayların bir fırsat olarak kullanarak bu alana yönelik operasyon yapma gelişti. Bunun ikinci bir desteği de şuradaki Barzani ailesinin Türkiye ile olan ilişkileri ve bu ilişkiler neticesinde bu yönde bir ilişkinin girmesine sebep oldu. Yani buradaki en büyük desteği de diyebiliriz ki Irak'taki yerel yönetimlerinin olan desteğidir. Ve bu desteği verirken de Ramazan ailesinin de Türkiye hükümetinin yetkilileri arasında uzun bir süredir ticari ve anlaşmalar ve ziyade kendi aile çevrelerinin yani kurmuş olduğu şirketler vasıtasıyla Irak'ın başındaki kaynakları paylaşımına gidiyor ve bu nedenle böylesi bir düzenin kurulma aşamasına girildi diyebilirim. Elbette bu yönlü saldırılar ve bu yönlü operasyonlar çok sonuç alıcı değildi. Ama var olan oradaki halka yönelik en büyük zararı oradaki tabiata ve halka veriyor. Ve bundan dolayı da oradaki yerel yönetimlerin bunu görmezlikten gelmesi de büyük bir handikaptır, büyük bir hakarettir. Biz bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani bunun kendi halkının ölümüne ve kendi halkının göç etme nedenlerine sebep olan bir yönetim artık orada barınması o bölge için ki felakettir. Türkiye'nin bu yönde rahatsızca operasyonların yapması Türkiye operasyonlarına karşı tepki göstermemelerden kaynaklanıyor. Bunun nedenleri de bu her iki ülkeyi de engelleyen dış güçler vardır. Rusya'yı Suriye'yi Rusya engelliyor. Irak'ı da Amerika Birleşik Devletleri engelliyor. Yani Türkiye karşı bir tepki göstermesini engelleyen her iki ülkedir. Bu nedenle bu tür saldırgan politikaların bölge halkı açısından büyük bir handikap açıyor ve büyük krizlere neden oluyor ve insanlık açısından büyük kayıplara neden oluyor. Yani bugün bu bölgeye baktığımızda en büyük göç nedenlerinden biri de bu saldırgan politikalardan kaynaklanan siyasetlerdir ve bu nedenle Türkiye'ye karşı gerek Suriye hükümeti ve gerekse Irak hükümeti farklı bir tepki gösterip bu yönlü saldırgan politikaların önüne geçilmesi gerekir.
Sayın Bedri Fırat'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Ankara, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de insan haklarının uygunsuz durumuyla ilgili raporunu temelsiz, gerçek dışı ve içi boş olarak değerlendirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları raporuna tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları raporunda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz denildi. Açıklamada Amerika'yı insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizme mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın dünyada insan haklarını irdelediği yıllık raporunun Türkiye kısmında hükümetin 2018 yılında kabul edilen geniş kapsamlı terörle mücadele yasası ile temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünden ödün verdiği ifade ediliyordu. Bu yılki raporda ihlal olarak ele alınan örnekler arasında Boğaziçi Üniversitesi, protestolarına yapılan müdahaleler, polisin aşırı güç kullanması ve işkence uygulama iddiaları, cezaevleri ve gözaltı koşulları, keyfi tutuklamalar, adil yargıya duyulan güvensizlik Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları yer alıyordu.
Türkiye hükümeti bazı azınlık hakları alanındaki ihlallerine ilaveten Suriye ve komşu ülkelerde de insan hakları ihlallerini gerçekleştirmektedir. Örneğin daha önce Uluslararası Af Örgütü farklı raporlar yayımlayarak Türkiye'yi insan hakları ihlalleri yapmakla suçlamıştı. Bu hususta Uluslararası Af Örgütü Batı Asya Masa Başkanı Leon Maluf, uluslararası meseleler ve insan hakları uzmanı olarak şu açıklamada bulunmuştu. Türkiye tarafından desteklenen militanlar Suriye'nin Afrin bölgesinde insan haklarını ihlal ediyorlar. Halbuki Türkiye vatandaşların refahından ve de Afrin'de düzenlenen ve yasaların korunmasından sorumludur.
Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ekonomi ve para politikalarının başarısız olması ve Cumhurbaşkanı'nın banka faiz oranlarını artırmayı bizzat reddetmesiyle bu ülkedeki enflasyon oranı son 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Sohbetimizi konuya ilişkin hazırladığımız raporumuzla noktalıyoruz.
Geçen hafta İngiliz The Guardian gazetesi Türk hükümeti ve halkının ekonomik krizine ilişkin yayınladığı haberde şöyle yazdı. Türkiye'nin ekonomik durumu korkunç ve Ankara, Türkiye'deki mevcut resmi enflasyon oranını %61,14 olduğu eşi görülmemiş bir mali kriz yaşıyor. Türk milli parası lira sadece geçen yıl değerinin yarısını kaybetti. Bu durum fiyatların yükselmesine ve insanların Türkiye'de yüksek enflasyondan endişe duymasına neden oldu.
Guardian'a göre Türkiye'deki benzeri görülmemiş enflasyon oranı Erdoğan hükümetinin banka faiz oranlarında indirim de dahil olmak üzere taleplerinin uygulanmasıyla bağlantılı. Ayrıca üst düzey yetkililer ve Merkez Bankası başkanlarında peş peşe gelen değişiklikler Türkiye'nin ekonomik krizini daha da kötüleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı son 3 yılda Türkiye Merkez Bankası başkanlarını 4 kez değiştirdi. Türkiye'nin Merkez Bankası başkanlarının değişikliği ülkenin birçok para ve bankacılık politikasını planlayan ve ekonomi yetkililerine ileten Erdoğan'ın ekonomik sorunlarından söz konusu yetkilileri sorumlu tutmaya çalıştığı anlamına geliyor. Erdoğan hükümetinin ekonomi politikalarının başarısızlığı ve ekonomistlerin önerilerinin hüsrana uğraması, Türk halkının günlük ihtiyaçlarını ve aile geçimini sağlamadaki sorunlarını her zamankinden daha fazla yoğunlaştırdı.
İstanbul Üniversitesi ekonomistlerine göre Türkiye'de enflasyon diğer ülkelere göre 4 ila 5 kat daha yüksek ve bunun nedeni Erdoğan hükümetinin politikalarında tekrarlanan hatalardan kaynaklanıyor. Aslında bu İngilizce gazetenin Türkiye'deki mevcut durumu anlatarak Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ekonomi politikalarındaki başarısızlık sürecini en iyi şekilde tasvir etmeye çalıştığını söylemek gerekir. Bu arada The Guardian, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bazı batılı hükümetlerin Türkiye ekonomisindeki olumsuz rolünden bahsetmedi. Erdoğan hükümeti, Türk dış politikasını ve ulusal çıkarlarını Amerika liderliğindeki batılı hükümetlerden ayırırken, bu hükümetler Türk ekonomisini vurmak ve hedeflerini gerçekleştirmek için Türkiye'nin aşil topundan yararlanmaya çalıştılar.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan hakir olmuştur. İnsan Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde kerametin doruğunda yaratılmıştır. Bu yüzden kıymetini ne olursa olsun kendini hakir ve alçak gösteremez. Kimse maddiyatın alçak dünyasına ulaşmak için kendi kerametini ayaklar altına alarak yalan söyleyemez, başkasına tuzak kuramaz. Stokçuluk ve yolsuzluk yapamaz, ırkçılık yapamaz. Sermayesinin azalması korkusundan kimseye yardım etmekten kaçınamaz. Adaleti çıkarlarına kurban edemez ve şerafetini ayaklar altına alamaz. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belağa'nın ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan, diline geleni söyleyen hakir olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu nurani hikmette tamah, düşük kapasite ve konuşkanlığın insanı alçaltan üç rezalet sebebi olduğuna işaretle halkı onlardan sakındırıyor. Tamah, açgözlülük anlamında ve temeli de dünyaya fazlasıyla bağlı kalmaktadır. Mal, mevki ve dünyevi zevklere fazlasıyla bağlı olanlar, bu zevklere ulaşmak için her türlü rezilliğe baş eğerler. Fakat rezzak olan Allah'a güven sayesinde anlatılamayacak zevklere ulaşabilirler. Yaşadığımız şaşırtıcı dünyada bazen dilimizi tutmamız ve bizimle konuşanlara sadece bir tebessümle karşılık vermemiz yeterli olacaktır. Zira bazen konuşmak yaşam sorunlarını açıklamak büyük sorunlara dönüşebilir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde sıkıntısını açıklayanın zillete razı olduğunu belirtiyor. Sorunları çözemeyenlerin yanında gönül sofrasını açmak, insanın çaresizliği ve hatalarını ortaya çıkarırken aynı zamanda dost ve düşman herkesin serzenişine sebep olur. Tabii ki insan bazen doktorlar gibi konu uzmanlarına dert yanabilir, zira onlar dermanın yolunu biliyor veya çok yakın bir arkadaşından borç talep edebilir. Fakat Allah'a tevekkül etmek ve kula soru yöneltmemek ise çok daha erdemdir. Bazen yersiz tek bir kelime insanın hayatına çok ciddi zararlar verebilir. Öyleyse başkalarıyla konuşurken çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle bizim hayatımızda bir açık arayan ve yaşamı bize zorlaştırmaya çalışan düşmanlar karşısında. İmam hikmetli sözünde dilini kendi üzerine emir sahibi yapanların hakir olacağını belirtiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam, dilin akıl ve fikrin kontrolünden çıkmaması ve istediği her şeyi söylememesi gerektiğini kastediyor. Başka bir ifadeyle, dili her konuda serbest bırakmamak gerekir. Üstelik bu serbestlik akıl çerçevesinden çıkmamalı, yoksa büyük zarar ve tahriflere sebep olabilir. Tarih bir tek söz veya hatta küçük bir hareketin büyük cinayetlere ve birçok suçsuz insanın bedbaht olmasına sebep olduğu örneklerle doludur. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri 2. Hikmet Zillet Sebepleri isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.